Ceyda Karan'la Eksen başlıyor. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 14 Nisan Cuma. Günlerden Cuma 2023, haftayı bitiriyoruz. Hakikaten dolu dolu bir gündem, dünya gündemi var. Bugün size aktaracağım. Ukrayna çatışması, Pentagon sızıntıları üzerinden tartışılıyor. Batı'da genç bir insan, bir asker, bir chat odalarında paylaşımlar yapan, nasıl oluyorsa gizli Ukrayna ile ilgili bilgilere sahip bir isim tutuklandı Amerika'da. Ukrayna'nın karşı saldırısının ertelenmesine yol açtığı söyleniyor. Amerikan kamuoyu sızıntıları tartışıyor. Pentagon belgeleriyle kıyaslayanlar var. Ama hakikaten öyle mi? Bu arada yanıltma var mı yok mu? Bir yandan da bunlar tartışılıyor. Bir parça tabii açık kaynaklardan, aslında bir yıldır özellikle Amerikalı, Batılı muhaliflerin dile getirdikleri pek çok husus Amerikan belgelerinde doğrulanmış oluyor. Ukrayna'nın bu savaşı kazanmasının zor olduğundan tutalım da işte eksikliklere kadar her şey, aslında ben de Eksen'de zaten dünyayı izleyerek kim ne söylüyor ona bakarak aktarıyorum. Burada da büyük bir sıkıntı tabii yalan söylenmiş olması kendi kamuoylarına. Çok sayıda tartışma var ve bir yandan da bu casus avını medyanın yürütmüş olması bir başka husus, gizli belgelerin sızıntısını neredeyse onlar buldu diyeceğim var. Gerçekten Amerika'da özellikle çok tartışma var, aktaracağım size. Rusya, Çin cephesinde hareketli bir gündem var yine. Çin Savunma Bakanı Rusya'ya gidiyor. Çinliler bir yandan Almanya Dışişleri Bakanı'nı ağırlıyorlar Dışişleri Bakanlığı düzeyinde. Bir yandan da Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva Pekin'de. Önce Şangay'a gitti. Dolardan kurtulma konusunda çok çarpıcı mesajlar verdi. Aktaracağım hepsini sizlere. Özellikle tabii ekonomiyle ilgili başlıklar da var, size aktaracağım. Çin'e yapılan Brezilya liderinin ziyaretinin dışında ve Orta Doğu, elbette İran'da Kudüs günü var. Orta Doğu'da Suudi Arabistan'ın Çin diplomasisinin etkisiyle böyle düşünülüyor tabii ki. Attığı adımlar ve bunların bir şekilde etkisi Türkiye dış politikasında etkileyecek. Suriye başlıkları konuşuluyor. Ben de burada uzman konuklarımla ele almaya çalışıyorum. Ama Suudi Arabistan'ın başta Yemen ve Suriye bağlamında attığı adımlar. Bugün aynı zamanda Körfez coğrafyasını ikna için toplantı düzenliyorlar. Bunun Amerika'ya etkileri var. Pek çok denklem değişiyor aslında. Konuğum Profesör Emin Gürses bugün. Çok kısa bir süre önce kendisiyle kayıt yaptık. Aynı zamanda Avrupa liderlerinin Çin ziyaretini de sorduk kendisine. Türkiye'nin politikalarını da sorduk. Aslında Çin etkisinin Orta Doğu'ya ve dünyaya tabii ki yansımalarını bulacaksınız söyleşimizde. Diğer başlıkları aktarmaya çalışacağım. Başlamadan frekanslarımızı yine tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2 karasal yayın frekansları. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Telegram hesabının linkini de paylaşıyorum. Eğer Radyo Sputnik'e katılırsanız Telegram'dan rahatlıkla bizi dinleyebilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksen'e.
Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Evet, şimdi Ukrayna ordusunun karşı saldırısı baharda gelecek deniyordu. Avrupa, Amerika seferber oldu askeri yardımlar, mühimmatlar vesaire için. Fakat bir türlü gelmiyor. Artemovsk Bahmut cephesinden haberleri aktarıyorum size. Burada organize bir biçimde geri çekildikleri ve artık takviye edemedikleri yolunda haberler var. Tabii Asıl Pentagon'un gizli belgeleri. Amerika'da ve Batı dünyasında tartışma bu. Belgeler aslında tabii çok tartışmalı konular var. Hem müttefiklerin dinlendiğini ortaya, Güney Kore, İsrail bunları ortaya çıkartıyor belgeler. Hem Ukrayna çatışmasını aslında Ukrayna'nın ne kadar zor durumda olduğunu, işte 7'ye 1 falan gibi rakam oranlar veriliyor. Yani bir Rus askerine karşı 7 Ukraynalı'nın ölümü gibi. Amerikan yönetiminin sahada olup bitenleri bildiği ama kamuoyuna başka türlü yansıttığı, aslında hemen her çatışmada olduğu gibi öyle diyeyim, bunları ortaya koyması bakımından bir kaynar kazan durumu var. Tabii Ukrayna yönetimi biraz öfkelenmiş Batı medyasına yine yansıyana bakılırsa. Hatta işte mesela karşı saldırıya geçilirse mütevazi kazanımlar elde edebileceği gibi değerlendirmeleri var. Ki bunu açık kaynaklardan da bulmak mümkün ama Amerikalılar da yapmışlar ve Ukraynalılar da öfkeliler buna. Öyle deniliyor. Şimdi taarruzun gecikme sebeplerine dair bir de söylentiler dolaşmaya başlamış durumda internet ortamında, Telegram hesaplarında var. Ama işte İngilizler bunun geciktirilmesi, hatta 6 Mayıs'ta 3. Charles'ın taç giyme töreni var. Oraya denk getirilmesi, hatta Pentagon sızıntılarının bile bu sebeple yapıldığı, belki kontrollü olabileceği, bu kadar süre neden ortaya çıkmadı, işte Şubat sonu Mart başına ait olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla acayip tartışmalar var. Amerikan medyasında bir cadı avı başlatıldı ve bir askeri üstten sızdığı bilgisini dün aktarmıştım Batı medyasından size. Bulundu isim, bulunduğunu söylüyorlar. Jack Teixeira diye bir 21 yaşında ulusal muhafız Massachusetts'ta gözaltına alındı. Hava muhafızlarının istihbarat kanadında görevli olduğu belirtiliyor kendisinin ve oyun odalarında paylaşımlar yaptığı. Tabii nasıl bir delikanlı 21 yaşında, herkes çok Amerikan kamuoyu da şokta, işte sırlarımızı paylaşıyor diye, ama yani hatırlayalım 13 yıl oldu herhalde. 23 yaşında Bradley Manning, meşhur sızıntılar, NSA sızıntıları. O da genç bir insandan çıkmıştı. Aslında pek çok iddia ortaya atılıyor. Aşırı sağcı, Trumpçı falan filan, yok öyle değil. Ama Ukrayna ve Rusya çatışmalarını iç karartıcı bulduğu. Hangisi doğru bu arada belgelerin, o da belli değil ama nihayetinde ortada Amerika'nın gizli savunma belgelerinin, değerlendirmelerinin sızdırılması söz konusu. Çok yoğun bir tartışma. Adalet Bakanı açıklama yapmış vaziyette. Jack Teixeira'nın akıbetini hep beraber takip edeceğiz. Tabii Rusya vallahi bizi ilgilendirmez diye açıklama yaptı. Kendi işleri diye Dmitri Peskov. Ama tabii bu konuda kasıtlı bir dezenformasyon da olabilir. Yani aslında bunları Victoria Nuland, Dışişleri Bakanı Blinken falan biliyorlardı. Hani ya da belki de göz yumdular. Çatışmanın gidişatı Ukrayna açısından parlak gözükmüyor. Bunu Amerikan kamuoyuna, ama yani onda da bir sakatlık var. Kendilerini rezil etmiş oluyorlar. Böyle bir çerçeve var Pentagon sızıntılarıyla ilgili. Ama tabii bütün bunlar olurken ortalık, işte genç bir 21 yaşında bir insanın, bu arada casus falan olmadığı da söyleniyor, onu belirteyim. Rusya'yla da bir alakası yok. Oyun odalarında Discord işte diyorlar. Gençler çok işte internette şey yapıyorlar. Orada paylaşımlar yaptığı belirtiliyor. Şimdi Foreign Affairs dergisi savaşın pek çok kişinin tahmin ettiğinden çok daha iyi sonuçlandığı gibi, çok acayip absürt değerlendirmeleri hala da yer verebiliyor bu sızıntılardan sonra, çok enteresan. Ancak Rusya'dan da uyarılar geliyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushkov NATO ile askeri çatışma riski arttı diyor. Yani hiç kimse için hayırlı şeyler değil tabii ki bu. Özellikle Baltık bölgesinde, Ukrayna sahasında da bu. Amerikan askerleri ölüyor Ukrayna sahasında bu arada, onu belirtelim. Dolayısıyla bütün bu Pentagon sızıntıları, Ukrayna çatışması filan, yani acayip. Şimdi Sergey Shoigu Pasifik filosunu alarm seviyesine, denetimler başlatıyorlar, getireceklerini duyurdu. Asya'ya da bir olayların sıçrama riskini konuşuyoruz. Açıklamalar aktarıyorum size. Böyle bir ani denetimler falan düzenlenecek. NATO'nun genişlemesi falan bunda etkili mi tartışmaları yapılırken Çin Savunma Bakanı Şoygu'nun davetiyle Moskova'ya gidiyor. 16-18 Nisan tarihlerinde Rusya'yı ziyaret edecek. Açıklamalar yapıldı. Özellikle küresel bölgesel güvenlikle ilgili vurgular yapılıyor. Ay sonunda Sergey Lavrov'un da New York'a gitmesi lazım. BM toplantıları var. Rusya dönem başkanı BM Güvenlik Konseyi'nin, dolayısıyla Dışişleri Bakanı da o toplantılara başkanlık edecek. Ama hala vize meselesi çözülmemiş. Amerika sonuç itibariyle BM'nin sahibi değil. BM'ye topraklarında ev sahipliği yapıyor ve Güvenlik Konseyi üyesi bir ülkenin Dışişleri Bakanı'na vize vermesi gerekiyor. Heyette herhalde biraz şey yapacaklar, bir kısım vize vermeme diplomatlara, öyle şeyler olsa gerek ki bu konuda tartışmaların devam ettiğini aktarmış Washington Büyükelçisi Rusya'nın Anatoli Antonov. Bu arada çok enteresan şeyler oluyor hakikaten Batı'da. Efendim, yani The Times gazetesi İngiltere'nin, Britanya'nın büyükelçisi Andrea Kellin'le bir söyleşi yapmış. Pazar günü de yayınlamış söyleşiyi, sonra kaldırmış. Yani söyleşiyi yapıp niye kaldırıyorsun? Yani o zaman niye söyleşi yapıyorsun? İlginç meseleler, şikayetçi olmuş büyükelçi. Nüseyde koymuş, yani internet sitesinden uçmuş söyleşi. Çok ilginç işler oluyor gerçekten, dönüyor Batı'da. Şimdi Ukrayna sahasında Alman Leopard tankları kullanılmaya başlanmış. Bir tanesinin bataklığa gömüldüğü yolunda Telegram kanallarında haberler geçiyorlar. MiG-29 uçakları, Almanya'nın daha önce Polonya'ya verdiği uçaklar, bunlar 5 tanesi Ukrayna'ya verilmiş vaziyette. İsrail medyasında da Haaretz'e göre Ukrayna'ya askeri yardım yapmayı İsrail yönetiminin kabul ettiği iddiası var. Gerekçesi de İran ve Rusya'nın yakınlaşması. Yani olay Ukrayna savaşıyla alakası yok. İsrail'in kendi okuması ve Suriye topraklarını istediğimiz özgürlükte vuramıyoruz görüşü anladığım kadarıyla. Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel bir konuşma, açıklama yapmış. Yanılmıyorsam bir Lübnan gazetesine dikkat çekici bir biçimde. Demiş ki Amerikan hükümeti Ukrayna çatışmasının nedenlerini çarpıttı, medya gücüyle aşağılama kampanyası başlattı Rusya'ya karşı, hatta ırkçılık koşulları oluşturdu. Gerçekten bu çatışmanın yaratılmasında ABD hükümetinin kendisini suçlu olduğunu düşünüyorum demiş. Evet, yani Minsk anlaşmasını kabul BM onaylı olmasına rağmen uygulamadılar tabii ki. Çatışmayı tabii Kiev'de iktidarı değiştirdiler ve pek çok şeyin zeminini hazırladılar. Maalesef böyle sonunda genç Rus ve Ukraynalı askerler ölüyorlar. Viktor Orban, mali açıdan Ukrayna olmayan bir ülke, paraları Batı ödüyor demiş. Ve ABD ve Avrupa paraları kesince bu savaş da bitecek demiş. O milyarlarca dolar harcadılar ama sonsuza kadar Ukrayna için bunları yapamazlar demiş. Victoria Nuland bu arada, Avrupa Birliği'nin, ABD'nin Dışişleri Bakanlığı siyasi işlerden sorumlu müsteşarı, Ukrayna krizinin baş müsebbibi, Kiev'deki darbenin de aynı şekilde. ABD-Ukrayna Ortaklık Forumu sırasında açıklama yapmış. 411 milyar dolardan bahsediyor yeniden inşa için. Amerikalılar katkı yapacaklar enerji altyapısına demiş. Aynı zamanda Rusya Merkez Bankası'nın dondurulan varlıkları 300 küsür milyar dolar. El koyamıyorlar. Kapitalizm, mülkiyet hakkı izin vermiyor ama dondurmuş vaziyetteler. Nuland bu yaklaşık 300 milyar dolarlık Rusya Merkez Bankası varlıklarının akıbetine dair tartışmalarımız devam ediyor. Oradan Ukrayna'ya para akıtabiliriz diye kafalarına göre birinin parasına el koyup başka birine verebilme fikri var. Tabii Avrupa Komisyonu çalışmasını aktarmıştım ben size, Die Welt gazetesinde yer almıştı. O çalışmaya göre el koyamayacakları Rusya'nın varlıklarına, çatışma bittikten sonra iade etmek durumunda oldukları görüşü yer alıyor. Tabii Rusya da böyle bir şey kabul etmiyor. Zaten belli. Şimdi tabii ekonomi bakımından Batı'da sıkıntılar da var. Rusya ekonomisiyle ilgili pek çok öngörü yapıldı. Hiçbiri tutmadı. İşin açıkçası yaptırım savaşında bir yılı aştı. Ama IMF Başkanı Georgieva Dünya Bankası bahar toplantıları vesilesiyle açıklamalar yapmış. Küresel ekonomide zayıf büyüme ve inatçı enflasyon. Böyle bir enflasyon düşünü çok inat ediyor. Yani enflasyonist politikaların tabii sebepleri var. Uygulanan politikalar, açılan savaşlarla alakalı ama Georgieva böyle hani bir yukarılarda bir yerlerde bir enflasyon var, inat ediyor şeklinde cici bir sunum yapmış. Çok ilginç gerçekten. Zayıf büyüme ve inatçı enflasyon dediği bunun üstesinden henüz gelinemedi vurgusu yapıyor. Bunda jeoekonomik ayrışma ticaret ve sermaye akışlarını etkiledi. Tabii kendi uyguladıkları politikalar hepsini etkiledi. Enerji akışını da etkiledi. Her şeyi etkiledi. Riskler arttı diyor. Endişe verici olan uzun süreli zayıf büyüme tahmini diyor. Tabii Çin'deki büyüme pek çok şeyi de etkileyecek. Şimdi Rusya'nın dış borcu 16 yılın en düşük seviyesine inmiş efendim. Biz Türkiye'de arşa çıkan bir dış borçla karşı karşıyayız ama Ukrayna çatışması ve Batı yaptırımlarına uğrayan Rusya'da durum öyle değil. 16 yılın en düşük dış borcu %5.5 oranında azalmış, 357 milyar 900 milyon dolara gerilemiş. Bu arada İsviçre bankaları Rusya'da verginizi ödüyorsanız bizim bankalardaki hesaplarınızı kapatırız diye de res çekmiş. Böyle bir acayip bir dünya. Fransa, emeklilik reformu yasasına isyan var Macron'un, biliyorsunuz. 1 Mayıs'a hazırlanıyor. Şimdiden sendikalar ve direnişçiler, kitlesel protesto gösterileri yine yapıldı Paris'te. Polisle çatışmalar da yaşandı. Evet, ama herkesin dikkati öyle ya da böyle Çin'de ve Çin'in dünyada artan etkisinde. Artık ben de günlük dünya taramalarımı yaparken Çin'siz haber koyamaz oldum. Her yeri her şekilde etkiliyor. En başta Amerika Birleşik Devletleri ile Tayvan'ın üzerinden suların ısınması, Tayvan liderinin transit Amerika ziyareti, temsilciler meclisiyle buluşması, Çin tatbikatla yanıt verdi. Genellikle bunu yapıyorlar. İşte uçuşa kapatıyorlar Tayvan'ın kuzeyini filan denildi derken, Çin'de askere alma kurallarında değişikliğe gitmişler. 20 yıl sonra Amerika ile jeopolitik rekabetle birlikte ve bu yeni kurallarda savaş hazırlığına odaklanacak şekilde formüle edilmiş. Bu arada Kuzey Kore yine ilk kez katı yakıtlı kıtalar arası bir balistik füze denemiş. Pek belirtmemişler irtifasını, işte uçuş mesafesini, ama Hwasong, meşhur Hwasong sistemleri, Hwasong 18 diye veriyorlar. Evet, Çin iki önemli konuk ağırlıyor. Bunlardan birisi Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock. Emmanuel Macron ve Ursula von der Leyen Avrupa'dan geçen hafta yolu Pekin'e düşen liderlerdendi. Bu hafta da Almanya lideri Covid-19'a yakalandığı için Avrupa Birliği'nin bahçıvanı, dış politika şefi Joseph Borrell gidememişti. Baerbock enteresan bir çifte konuşma tablosu çizdi. Çiziyor, daha doğrusu devam ediyor ziyareti Çin'de. Şimdi gitmeden önce bir Transatlantik İttifakı konusunda gerçekleri ortaya koyacağım gibi bir laf etmişti. Macron'un ziyaretinde Avrupa'nın üçüncü bir güç olarak daha özerk davranması, Rusya'dan sonra Amerika'nın Çin'i hedef almasına uzak durması gibi çarpıcı mesajlar vardı. Amerika'da da çok Macron'un açıklamaları iyi karşılanmadı. O da biraz geri adım atar gibi yaptı. Bir takım kısımları daha sonra çıkartıldı metinlerden vesaire. Şimdi Baerbock'ta Çin'de Macron'un Avrupa Birliği'nin ABD'den Çin konusunda uzaklaştırmaya yönelik yorumları o kadar da kötü değil dedi. AB'nin Macron ile aynı sayfada olduğunu söylemiş. Efendim, kendi politikamız olmalı tabii demiş. Ukrayna konusunda işte Çin'i Rusya üzerinde nüfuzunu kullansın, başka hiçbir ülkenin bu kadar nüfusu yok demiş. Ama yine de dayanamayıp Tayvan'a girmiş. Tayvan Boğazı'nda gerilimin artması dünya çapında kötü senaryo, en kötü senaryo olacaktır. Almanya'yı etkileyecektir, bizim çıkarımıza değil vurgusu yapmış. Statüyü tek taraflı bir biçimde değiştirmemek gerekiyor. Amerika'nın vurguları bunlar aslında. İnsan haklarından da bir eleştiriler çıkartmış. Çinliler tabii bu konularda hiçbir şey dinlemek istemiyorlar. Buna çok mutlu olduklarını zannetmiyorum. Fakat diğer yandan tabii Macron'un sözlerini onaylaması bir Çin çarpması olarak değerlendiriliyor. Gerçekten Amerika ile dayanışmalarını Çin konusunda Avrupa'nın sorgulatan anlamlar içeriyor. Çinliler de çeşitli yorumlar yapmışlar sosyal medyada. Gerçekten çok ilginç yorumlar var. Çocuklar başardık. Baerboh 180 derece dönüşünü Baerboh'a nasıl yapacağını öğrettik. 360 derece Putin dönerse görüşme olur gibi hakikaten çok komik açıklamaları olmuştu geçmişte. Artık onunla anılır oldu, kurtulamıyor da. Bunun gerçekleşmesi için Çin'e gitmesi gerekti. Uçağının Rus hava sahasından kaçınmak için harcadığı fazladan jet yakıtının her damlasına değdi. Tabii Yeşiller Partisi'nden Baerboh dolayısıyla jet yakıtıyla bol bol küresel ısınmaya, kirlilikle katkı yapmış oldu bu çatışma yüzünden. Çünkü zaten Amerikalı havayolu şirketleri de isyanlardalar. Çünkü rekabet konusunda Asya'da pek çok havayolu şirketi kendilerini geçiyor. Neden? Koca bir coğrafya, Rusya coğrafyası ve hava sahasını kullanamadıkları için dön dolaş bir hal oluyorlar. Hakikaten acayip. Dönelim şimdi efendim, başka yorumlar da var tabii ama mesela bu da ilginç. AB'li politikacılar Amerika'yı memnun etmek için sert şeyler söyleyebilirler ama günün sonunda hepsi Çin'i seviyor demiş. Tabii çok yatırımları var Çin'de, şirketleri var. Öyle kolay olmuyor bütün bunlar. Yine de tabii işte ortak değerler, transatlantik vesaire, böyle bir yandan da iç pazarı paylaşıyoruz, bizim ortak değerlerimiz vesaire gibi şeylerle de bir Amerika'ya da bir selam çakmış durumda. Ama Baerboh değil, asıl Çin'de heyecan yaratan Brezilya Cumhurbaşkanı Lula da Silva'nın yeni başlayan ziyareti. Kendisi önce tabii Ocak ayında başladı görevine ve ilk haftasında darbe girişimi atlattı. Amerika'ya gitmişti. Biraz da mecbur kaldı da söyleniyordu. Zira Amerika Adalet Bakanlığı'nın hakkında yalan iftiralarla suçlanmasını ve hapse girmesinde rolü olduğu biliniyor. Kendisi de iyi biliyor. Ama gitmişti Biden'la görüşmeye. Şimdi tabii Çin ziyareti daha büyük bir şey. Gerçekten çok acayip mesajlar verdi. Şangay'da özellikle BRICS Bankası etkinliğinde dolar hegemonyasına son verilmesi gerektiğini dile getirmiş efendim. Tiananmen Meydanı'nda halk kahramanları anıtına çelenk koydu. Xi Jinping kendisini el üstünde ağırlıyor şu anda. Gitmeden Şangay'da yaptığı açıklamalar gerçekten çok dikkat çekici. Onun için aktarmak istiyorum sizlere o açıklamaları. Diyor ki Huawei ve Çin şirketlerinin merkezlerini ziyaret edip yöneticileriyle de bu arada bir araya geliyor. Bu arada bu yeni kalkınma bankası kurulmuştu 2015'te. Bunun başına da Brezilya'nın Lula'nın halefi olan lideri Dilma Rousseff getirilmişti. Dolayısıyla hakikaten tam bir çıkarma. Brezilya geri döndü vurgusu yaptı Lula. Her gece şöyle diyor, her gece kendime şu soruyu soruyorum. Neden tüm ülkeler ticaretlerini dolara dayandırmak zorunda? Neden kendi para birimimizle ticaret yapamıyoruz? Altın standardının ortadan kalkmasından sonra doların rezerv para birimi olduğuna kim karar verdi? Herkes tek bir para birimine bağımlı. Brezilya ile Çin, Brezilya ve diğer ülkeler arasında ticari ilişkileri finanse edecek bir para birimi kurmalıyız diyor kendisi. BRICS Bankası gibi bir banka neden diyor ticareti finanse edecek bir para birimine sahip olmasın ki diyor. Kendi para birimleriyle ihracat yapabilecekken neden dolar peşinde koşmak zorunda kalıyor ülkeler diye soruyor. Çok önemli sorgulamalar. Başına bir şey gelmeyeceğini umuyorum Lula da Silva'nın. Projelerin yerel para birimleriyle finanse edilmesi, Uluslararası Para Fonu'nun kurtarma kredileri karşılığında ülkeleri diz çöktürmesi, acı çektirmesi, uygulayamayacakları politikaları dayatması, bunların engellenmesi gerektiğini söylüyor. Hiçbir lider ülkesi borçlu diye boğazına bıçak dayalı halde çalışamaz diyor Lula da Silva. Hakikaten çok çarpıcı, önümüzdeki günlere damgasını vuracak açıklamalar, dolar peşinde koşmak zorunda kalan, gelişmekte olan ülkelerin sesi oldu Pekin'e gidip Lula da Silva. Muhtemelen pazartesi bütün bu gelişmelerle ilgili daha detaylı notlar da size aktaracağım ama yeni kalkınma bankası Dilma Rousseff'in başında olduğu üye ülkelere 33 milyar dolarlık yatırım sağlamış bu geçtiğimiz 8 sene içerisinde kuruluşundan beri. Bu tabii bu yatırımlar çoğu temiz enerji, trafik, su, sağlık, çevre koruma, altyapı ile alakalı. Daha da Dilma Rousseff diyor ki daha da arttıracağız finansal destekleri ülkelere diyor. Evet, Özbekistan'ın Semerkant kentinde Afganistan destek toplantısı yapılmıştı. Sergey Lavrov da oradaydı. Çin Dışişleri Bakanı King Gang oradaydı. Afganistan'ı bir şekilde Amerika'nın kaos içerisindeki geri çekilmesinden sonra bir arada tutmak, liderliği kapsayıcı bir yönetime teşvik etmek, bir yandan yalnız bırakmamak, daha da radikalleşmesine ve terör yatağı almasına engel olma temalı toplantı düzenlendi. Barış tesis etme, verili yapıyı savaş, çatışma, dayatmayla değil, farklı bir biçimde, farklı bir yaklaşımla dönüştürme. Birazdan Profesör Emin Gürses'le de konuşacağız. Arap coğrafyasında bu Çin stratejisi uygulanmaya başlandı. Çin-Rusya stratejisi de diyebiliriz, Moskova bildirisinden kaynaklı bir biçimde. Bu konuda Çin Dışişleri Bakanlığı özellikle İran-Suudi barışını 10 Mart'ta açıklamıştı. Çok hızlı adımlar geliyor. En son Suriye Dışişleri Bakanı da dün konuşmuştuk. Cidde'yi ziyaret etti. Suudi Arabistan'da bugün toplantı var. Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönüşü konusunda. Bu konuda Çin Dışişleri Sözcüsü Wang Wenbin açıklama yapmış. Yemen'de kalıcı ateşkes, Suriye ile ilişkiler, diğer Arap ülkeleri arasında ilişkiler, geri dönüşü Arap Birliği'ne, Çin bütün bunları destekliyor diye altını çiziyor. Arap ülkelerinin dayanışma ve kalkınmayı gerçekleştirmesine faydalı olduğu gibi bölgedeki ülkelerin stratejik özelliklerini güçlendirmesi, bölge barışı, istikrarı, kalkınmasının hızlanmasına da yardımcı olacak diyor. Tabii bu öyle diyor ama ve hatta işte Yemen barışı için adımlar atıldı. Onu da bu hafta konuşmuştuk. Husilerle hatta esir değişimi yapıldı. Suudi heyeti Husilerin ayağına gitmişti. İlk Çin diplomasisinin etkileri Suriye dışında Yemen'de de görülmeye başlanmış durumda. Esir takası da yapılmış durumda. Fakat tabii Arap Birliği içerisinde ihvancı hattı temsil eden Katar Suriye ile normalleşmeye karşı gözüküyor. Başbakan ve Dışişleri Bakanı Katar'ın Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani açıklama yapmış. Biz Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşü ile ilgili söylenenler spekülasyon demiş. Kabul etmiyoruz. Siyasi değişim lazım. Yani Suriye'de Katar'ın istediği bir siyasi değişim olmazsa olmayacak. Göreceğiz bakalım. Suudi Arabistan neyi becerebilecek, neyi beceremeyecek? Ama Irak'tan açıklama var. Riyad ve Şam arasında yakınlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdiler. Aynı zamanda ilginç bir haber de İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand'dan. O da Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nu kabul etmiş. Onunla bir görüşmüş ve İran'ın Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesini beklediğini dile getirmiş. Dikkat çekici bir vurgu. Sergey Lavrov'un açıklamaları var tabii. Yine Semerkant'ta yaptığı Türkiye, Suriye, İran ve Rusya Dışişleri Bakanları görüşmesinin detayları üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bizim pozisyonumuz basit, ön koşulların yeri olmaz dedi. Tabii Şam Suriye hükümetinin bir takım koşulları olduğunu herkes biliyor. Evet, İran'da Kudüs günü bugün, halk sokaklarda. İsrail'de pazar gününe kadar hava sahasını Lübnan ve Suriye sınırlarından 6 kilometre, Gazze'den de 6 kilometre uzağa kapatıyor. Orta Doğu'da gerginlik devam ediyor Mescid-i Aksa'daki olaylardan sonra. Dün Türk dış politikasında Mısır günüydü. Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü deprem vesilesiyle gelmişti ama ilk defa resmi ziyaret için geldi. Ankara'ya ortak basın toplantısı yapıldı. Karşılıklı sıcak mesajlar verildiği anlaşılıyor. Libya konusunda daha yakın işbirliği içinde çalışacağız dedi Çavuşoğlu. Ama temelde çok fazla bir gelişme açıkçası görmedim. Suriye konusunu ele aldık diyor. İleride yapılabilecek dörtlü toplantılar hakkında bilgilendirdim diyor. Ama Suriye konusundaki pozisyonlarını tekrarlamış, kalıcı barış, istikrar falan dedikten sonra ele alacağız, görüş işbirliğinde bulunacağız diyor. Sami Şükrü de hızlıca böyle ziyaretler gerçekleştirdikleri için güçlü bir siyasi iradeleri olduğunu, liderlik iradesine vurgu yapmış. Daha da aktif işbirliği tabii Libya'da kurumların tekrar sorumlulukları alması, nezih ve şeffaf seçim düzenlenmesi gibi vurgular yapılmış. Ekonomik işbirliği, turizm hepsi konuşulmuş gibi gözüküyor. Kilit problemlere dair çok net bir gelişme var mı derseniz, açıkçası açıklama metinlerinde ben çok net bir şey görmedim. Ne Doğu Akdeniz, ne bu deniz alanları, onlarla ilgili pek bir şey, doğrusu bu çerçevede pek bir şey yok içerisinde. Bir de Fransa'da YPG sözcüleriyle Macron'un, Emmanuel Macron'un partisinden yetkililer görüşme yapmışlar. Ankara buna biraz sinirlenmiş. PYD'nin Fransa temsilcisi Halit İsa da varmış görüşmede. YPG sözcüsü de varmış ve özellikle de enteresan söylemler de var. İran ve Türkiye emperyalizmi söylemlerini öne çıkartan açıklamalar olmuş ve Ankara'da buna sinirlenmiş. Çavuşoğlu'nun açıklamaları da var bu konuda. Fransa'yı sert bir biçimde eleştirdiğini gördük. Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü ile yaptığı ortak basın toplantısında Fransa'nın attığı adımlar, PKK'ya kucak açması konusunda, yani terör örgütü olarak tanıyorlar ama maalesef böyle işler yapıyorlar, ödüller veriyorlar. İkiyüzlülüğün en güzel örneği diyor terör konusunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Evet, şimdi bugünlük eksenden, notlardan bu kadar. Çok çok kısa bir süre önce Profesör Emin Gürses'le konuştuk. Hem Çin'in Orta Doğu'daki etkisi, Çin diplomasisi etkisi diyelim, hakikaten zincirleme olarak İran, Suudi Arabistan, Suriye, Mısır, Suriye, henüz Türkiye ayağında bir gelişme yok ama pek çok şeyi etkilemiş gözüküyor. Sadece bu da değil tabii ki, artık Avrupalı liderlerin Pekin'e gidip sürekli mesajlar vermek zorunda hissettikleri değişik bir dönemden geçiyoruz. Şimdi Profesör Emin Gürses'le çok kısa süre önce yaptığımız ve küresel gelişmelere, Orta Doğu'da Çin etkisine açımlayarak yaptığımız söyleşiyi dinleyelim. Pazartesi günü görüşmek üzere.
Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Profesör Emin Gürses var. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun hocam.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Eksen'e. Dünyada tablo biraz karışık. Türkiye'nin etrafındaki resim de hakikaten çok hareketli son günlerde. Bir yandan seçime de gidiyoruz. Ama Orta Doğu'da özellikle Suudi Arabistan'ın attığı çok çarpıcı adımları konuşuyoruz kaçınılmaz olarak. Suriye çatışması bir türlü bitmedi. İkinci Dünya Savaşı'ndan bile çok daha uzun süren bir çatışma haline geldi. Ve bu krizin en başta sorumlularından biri de Suudi Arabistan'dı ama biz gördük ki Suriye Dışişleri Bakanı'nı ağırladılar. Çin vasıtasıyla İran'la bir anlaşma içerisindeler. Biraz da Amerikalıların tepkisini çekmiş gözüküyorlar. Hocam, Orta Doğu'daki bu kırılmaları neye bağlamamız gerekiyor? Önce onu sorayım size.
Orta Doğu'da biliyorsunuz uzun dönem Yemen'de sorunlar vardı. Kuzey Yemen, Güney Yemen. Bir tane bir tarafta şeyler vardı. Husiler'i 2014'te biliyorsunuz, 2014'te bir yiyecek meselesinden Arap ülkelerinde ayaklanmalar olur. Orada öyle bir çatışmalar oldu. Husiler iktidarı ele geçirmişlerdi doğudaki bölgede. Onlar da Şii oldukları için İran tarafından destekleniyordu. Suudi Arabistan'da kendi Sünni bölgelerinde, %65 zaten Sünni şeyin, Yemen'in. Suudi Arabistan'da Sünnileri destekliyordu. Yani 350 bine yakın insan öldü. 350 bin civarında insan öldü. Ve dünyada açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan ülkelerin başında geliyor Yemen. Halbuki her türlü imkanı var bölgenin. Yani bu komşularla, komşularının sadakalarını verseler Yemen bunun içinde boğulur. Ama böyle bir zaten nüfusu 30 milyon. 30 milyonluk nüfus orada önemli değil ya. Bunların zaten %90'ı kırsal kesimde yaşıyor. Kendi günlük ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Ve ama bugün çok önemli bir gelişme oldu. Orta Doğu'da gelişmeler oluyor ama Brezilya devlet başkanı şeye gitti. Çin'e gitti.
Evet.
Yani Çin'le karşılıklı Brezilya deyip geçmeyin. Brezilya Latin Amerika'da Portekizce konuşan tek ülke. Milli geliri 11 bin dolar ama yani 215 milyon nüfusu var. Ve Brezilya'da 22 evet. trilyon dolar civarında yeraltı kaynağı olduğu söyleniyor. Altın madenleri dünyanın en zengin altın madenlerinin biri orada. Uranyum ve altın. Şimdi böyle bir ülke Lola gidiyor, Çin'i ziyaret ediyor. Yani bunlar çok önemli gelişmeler oluyor. Suudi Arabistan'da tavır değişikliği anlaşıldığı kadarıyla Suudi Arabistan Amerika şimdi neden korkutuyordu şimdiye kadar? İran sana tehdittir. Suudi Arabistan'ın biliyorsunuz Körfez bölgesinde Basra Körfezi'nde kıyıları, kıyı bölgesinde Şiiler yaşıyor ve Şiilerin yaşadığı bölgeler enerji kaynaklarının çoğunlukta olduğu bölgeler. Onun için bunlar da tabii İran'ın müdahalesinden korkuyorlardı. Çünkü bir Yemen şeyleri var. Derzi var orada. Şimdi Amerika'da İran üzerinden Suudi Arabistan'ı korkutup her türlü kaynağını kendi cebine aktarıyordu. Şimdi Çin İran'la biliyorsunuz 400 milyar dolarlık bir enerji anlaşması yaptı. O enerji anlaşmasından sonra İran nefes aldı. İran çünkü uluslararası ambargonun altında günde 2 milyon varil petrol, yurt dışına petrol satabilecek kapasitesi olan bir ülke bu. Yani 90 küsur 96 evet. milyar varil petrol rezervi olduğu yani şeyde yazıyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın sayfalarında, kaynaklarında. Şimdi Suudi Arabistan'a Çin böyle bir güvence verince İran üzerinden Suudi Arabistan da nefes aldı. Ve bu Amerika'nın bölgede istediği gibi çünkü alternatifler ortaya çıkınca Amerika'da bir sıkıntı doğdu. Yani alternatif merkezde ortaya çıkıyor. Şimdi Çin şöyle çok akıllı bir iş yapıyor. Şimdi Amerika Rusya'dan sonra sıra Çin'e gelecek diye artık yazıyorlar. Şimdi hemen
evet,
ne yaptı?
Açıkça.
Kendisine sıra gelmeden evvel Amerika'nın etrafını boşaltmaya çalışıyor. Yani 1960'lı yıllarda Sovyetler Birliği'nin Türkiye'ye destek vererek Amerika'nın güneyde bir hat kurmasının önünde biraz yumuşama yaratmaya çalıştı. Mesela Kıbrıs çıkarmasında Rusya Pravda gazetesinde ne yazıyor Kıbrıs çıkarmasından dolayı? Türkiye'nin hakkı vardı. Birini çıkarma için söylüyorum. Niye bunu evet. yapıyor? Onlar da bir beklenti içinde. NATO'nun güneydoğu kanadında bir kırılma olacak. Hakikaten de oldu. Yunanistan 75'te askeri kanattan çıktı. Türkiye'ye ambargo uygulandı. Türkiye'deki Amerikan üslerini Demirel kapattı sonradan. Ecevit ve Demirel de böyle bir tepki aldılar. Karşı tepki doğdu Türkiye'de. Şimdi bu Çin'in bölgeye bir güvence vermesi Suudi Arabistan'ı sadece değil. Bakın Suudi Arabistan az önce söylediniz. Suriye konusunda bile tavrını değiştirdi. Halbuki biz biliyoruz ki Suriye'ye karşı Türkiye'nin ve Suudi Arabistan'ın ve Katar'ın tabii. Özellikle Türkiye ve Suudi Arabistan Suriye'ye karşı bir cephe almaların temelinde ne atıyor? Amerika. Amerika'nın talimatları doğrultusunda yapılmıştır bu. Yani Amerika'nın isteği zaten Kuzey Irak hattını Akdeniz'e bağlamaktı. Bu yeni proje değil. İngilizlerin Birinci Dünya Savaşı'ndaki projesini Amerikalılar devralmıştı. Ama ne oldu? Rusya devreye girince Fırat'ın batısına geçemediler. Doğuda kaldılar. Şimdi orada bir devlet oluşturmaya çalışıyorlar. Ne kadar oluşacaklar belli değil. Ama Şam'la Suudi Arabistan'ın yakınlaşması bugün de yeni haberler tabii dün görüşmeler oldu. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ve Mısır Dışişleri Bakanı görüştüler. Şimdi bu
evet çok, evet onu da soracaktım size. Yani şimdi görüşmede pek evet yani Mısır'la yalnız biraz sıkıntılar var galiba Libya yüzünden. Yani Türkiye bir yandan Suriye'de görüşme arıyor gibi gözüküyor ama o düğüm henüz çözülemedi. Bunun bir de Mısır ayağı var. Mısır da Suudi Arabistan'la birlikte Suriye'yi destekliyor gibi gözüküyor. Türkiye'nin pozisyonu bütün bu resimde nasıl etkilenir?
Şimdi bakın, tabii ki Mısır İsrail-Amerikan kampından kopması çok zordu. Ama Orta Doğu'da dengeler değişirse, Çin bunlara böyle bir güvence verdiği gibi Suudi Arabistan'a İran konusunda, Mısır da böyle bir destek alabilirse, Mısır biliyorsunuz her sene Amerika'dan 1.1 milyar dolar karşılıksız yardım alıyor hala. Enver Sadat'tan beri. Bu şimdi tabii Mısır için önemli bir şey bu. Mısır'ın Arap kampından koparılması İsrail için büyük bir kazanç olmuştu. Onun için burayı bırakmazlar kolay kolay. Ama Mısır Fransa'yla Hafter'e destek veriyorlar. Ama Mısır eğer bölgedeki dengeler değişir de Suudi Arabistan kendi Mısır'a biliyorsunuz Mısır'a yönetim değişikliği geldikten sonra önemli bir ekonomik kaynak aktarmaya başladı Suudi Arabistan. Eğer böyle kaynakla bu kaynaklar sürekli hale gelirse Mısır'ın Türkiye ile Suudi Arabistan aracılığıyla Türkiye ile yakınlaşmasının önünde açılacak. Çünkü bölgede Suudi Arabistan nefes alınca Suudi Arabistan öncülüğünü oynayacak bölgede. Türkiye bu konuda dikkat etmesi lazım. Öncülüğünü ben alayım diye bir çaba içine girmemesi lazım. Çünkü Arap ülkelerinin öncülüğü zengin hangisiyse o yapacaktır bu işi. Mısır öncülüğüydü ama Mısır ekonomik olarak önde ileride olmadığı için Suudi Arabistan'da şimdi şu anda bütün ipler. Suudi Arabistan eğer bölgede böyle bir yumuşamanın önünü açıyorsa, bak İran'la yakınlaşıyor, Suriye'yle yakınlaşıyor. Bu Suudi Arabistan'ın Körfez bölgesindeki Şii Arapların Araplar üzerinden gelecek bir tehdit, bir korku. Yani böyle bir korkusu var. Onu da aşarsa o zaman Mısır'la Türkiye'nin yakınlaşmasının onu daha kolay açılacak.
Peki hocam şunu söyleyeceğim. Şimdi Suriye Dışişleri Bakanı'nın Cidde'ye yaptığı ziyarette, 12 sene sonra yaptığı ziyarette enteresan bir de bildiri açıkladılar. O bildiride açıkça ifade edilmiyor, anılmıyor ama dış güçler Suriye topraklarında kim var? Amerika var, kim var? Türkiye var. Dış güçlerin çekilmesi vurgusu yapılıyor. Bu enteresan bir resim değil mi Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye sanki Arap dünyasından sanki bir mesaj gönderiliyormuş gibi bir izlenim çıkıyor. Katılır mısınız? Nasıl için doldurmak lazım bunu?
Yani şimdi Suriye diyor ki eğer barış olacaksa yabancı ülke askerleri olağanüstü durumda hadi geldiler. Türkiye'de 98 ve ona bağlı anlaşmalar nedeniyle bölgeden bir terör saldırısını engellemek için Suriye ile Şam'la anlaşması var. Ona göre uygun gitti. Ama bu terör işi biterse Türkiye tabii ki bölgeden çekilecek. Ama orada asıl Rusya zaten eskiden beri Şam'la anlaşması var. Orada üssü var. Yani bu Mısır'dan sonra orada Şam'la anlaşması var. Orada duruyor. Yani çağrılmış olarak duruyor. Ama ondan sonra Fırat'ın doğusunda Amerikan birliklerinin burada durmasını nasıl engelleyecekler? Asıl mesele oraya geliyor. Onu engelleyemezlerse Suriye zaten bölünür.
Yani burada bir şekilde hem Amerika'ya hem Türkiye'ye Suriye'nin toprak bütünlüğünü herkes vurguluyor ama pratikte adım atmak tabii önemli. Suudi Arabistan'ın şu aşamada Türkiye ile ilişkilerini de düzeltmişken sanki bir mesaj vermeye çalışıyormuş gibi, hani Arapların bir kendi içlerinde toparlanmasını sağlıyormuş gibi bir resim çıkıyor ortaya. Arap Birliği zirvesinde göreceğiz tabii ama Batı'da da çok sorgulanıyor. Suudi Arabistan Amerika'nın hedefi olabilir mi sizce? Bütün bu politikalar yüzünden Çin.
O tabii ki engellemek için bir şeyler yapacaktır. Fakat şu anda Suudi Arabistan Asya coğrafyasında enerjisini sağlıyor. Nasıl ki Hindistan'a baskı yaptı. Amerika, İngiltere, Hindistan Başbakanı için 2002'de katliamlar yapmıştı diye İngiltere'de gazetelerde, basında, televizyonlarda konuşuyorlardı. Yani 20 sene sonra konuşuyorlar onu. Neden? Çünkü İngiltere Başbakanı Amerika'nın ve İngiltere'nin Rusya ile ilişkilerini kes, enerji alma, enerji kaynaklarını başka yerden sağla demelerini dinlemedi. Şimdi hem Çin, hem Rusya, Hindistan, İran, bunlar bölgede böyle bir enerji işbirliğine gitmeleri, Amerika'yı tabii bölgeyi eskiden beri kontrol etmek için, Hazar Havzası'nı kontrol etmek için çok uğraştı ama beceremedi. Bunu yapamadı. Şimdi Suudi Arabistan'ın da önü açılırsa Bu İran meselesinden çok korkuyordu. Suudi Arabistan'daki Şiiler ayaklanır mı diye, yani Yemen gibi olur muyum diye korkuyordu. Onu da Çin'in üzerinden atlatırsa o zaman bölgede Suudi Arabistan'ın öncülüğünde birçok ülke bir araya gelecek. Türkiye'de buradan o zaman Suriye'den çekilecek. Yani Suriye'ye niye gitti? Oradan bir saldırı oluyor diye. Neye dayandı? 1998 anlaşmasına dayandı ve sonraki anlaşmalara dayandı. Ama şimdi burada barış olursa geri çekilecek. Bunun başka yolu yok. Ama Amerika
başka yok.
Hindistan'ı bu kadar tehdit etti. Suudi Arabistan'da da etse şimdi Hindistan'ın aleyhinde bir sürü yazılar çıkıyor batıda. Halbuki Hindistan İngiltere'nin kontrolünde olduğunu biliyoruz değil mi? Ama Hindistan'da, İngiltere'de başbakanı bile Hintli yaptılar. Amerika'da devlet başkan yardımcısını da Hintli yaptılar. Ama istedikleri gibi Hindistan'ı Çin'e karşı kullanamadılar. Halbuki Hindistan'da biliyoruz ki Savunma Bakanlığı'nda büyük bir Çin karşıtlığı vardır. Ama siyasi otorite bunu kabul etmedi. Şimdi Orta Doğu'da da Suudi Arabistan'a karşı ne yapacaklar? İran tehditini kullanamazsa kim yapar? İçeride darbe yapar. Yani bir tane prens gelir, başka bir tane prens gelir. Ama bu bölgede etki, yani emperyalizm zora girdiği zaman daha çok saldırganlaşıyor. Saldırganlaştıkça daha çok batıyor. Hep kaide böyle oluyor.
Peki, peki hocam, şimdi bir de Çin'e Avrupalılar da çıkartma yaptılar. İşte geçen hafta Macron'u, Ursula von der Leyen'i konuştuk. Bu hafta da Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock gitti. Şimdi gelen ilk haberlere göre biraz ağız değiştirmiş gözüküyor. Bir yandan işte Ukrayna çatışmasında Çin nüfusunu kullansın derken, diğer yandan da Macron'un tabii Amerika'dan özerk bir yapı kurmaları gerektiğini, Avrupa olarak üçüncü güç vurguları dikkat çekmişti. Hatta Amerikalılar bozuldu. Da Baerbock transatlantik mesajı vereceğim diye gidip o da Macron'a destek verdi. Tuhaf değil mi Avrupa bu çerçevede? Çin etkisi mi demek lazım? Sadece Orta Doğu'da değil, Avrupa'da da bir Çin etkisi denilebilir mi yahut da?
Şimdi Macron bunu yeni söylemedi biliyorsunuz. Daha önce de NATO'nun beyin ölümü evet. gerçekleşti falan açıklamaları yapmıştı. 66'da askeri karargâhtan çektiği şeyini askeri yapılanmadan evet. çıktı De Gaulle. Ve Fransa'daydı şey NATO'nun karargâhı. Karargâhı buradan De Gaulle çek karargâhını çıkar dedi. Ve Brüksel'e gitti karargâh. Tabii 2009'da Sarkozy tekrar geri döndürdü. Askeri kanada geri döndürdü. Sarkozy'yi ödüllendirdiler ama ondan sonra kayboldu gitti. Yani o görevini yaptı Sarkozy. Ama şimdi Fransa görüyor ki ya bu biz yani Çin'i uluslararası ekonomide mi? Henry Kissinger Amerika'da kendi söylüyor. Uluslararası ekonomiden Çin'i çıkarırsan bunun yerine ikame edecek neyin var? Yani ne zamana kadar ikame edeceksin bu yeni şeyi? Çünkü Çin'i 1979-80'den beri hazırlamışsın. Yani Çin 78'in sonu 79'da Amerika ile resmi ilişki kurdu. O zamana kadar Amerika tanımıyordu Çin'i. Ha, Nixon gidiyordu, 72'de gitti, ziyaret etti, Mao ile görüştü. Ama Çin'le 80'li yılları biliyoruz. Çin'in malları artık 80'li yılların malı değil. Dünyanın en kaliteli mallar üretiyor. Şimdi Çin'e diyorlar, serbest ticaret yapıyoruz, zarar gördük, o zaman adil ticaret yapalım. Adil ticarete başladılar, gene Çin başarılı. Bu sefer dediler ki, pozitif ayrımcılık yapalım. Siz bizim pazarları ele geçiriyorsunuz. Yani bu hastalığın da sonu meydana çıkacak. Şimdi Çin'e karşı böyle bir tepki oluşturmaya çalışıyorlar ama kim üretecek bunları?
Evet. Avrupa'da bu, yani Baerbock'ta en son Macron'la Macron'un yanında saf tuttu, aynı sayfadayız diye bir cümle kurmuş. Herkes tabi Almanya'nın da Macron'dan sonra.
Ama önce Almanya biliyorsunuz. Almanya önce bir tepki gösterdi. Macron ne konuşuyor falan, bizim
evet,
bir dayanışmamız var diye. Fakat Alman toplumu yani şimdi eninde sonunda orada bir seçim olacak. Almanlar seçimde hükümet edebilecekler. Hadi şimdi Merkel'i tasfiye ettiler. Yok hastadır, yok elleri titriyor falan diye. Tasfiye ettiler. Ve kendilerine yakın bir, yani CIA başkanını koysan Almanya'da bu kadar Amerikancı olmaz. Şimdi Almanya'da bakıyor ki Almanya şu anda, yani şimdi diyorlar ya %10 enflasyon var. Almanya'daki arkadaşlarımıza soruyoruz. Yahu diyor ne %10'u? 1 euroya aldığımız malı 2 euroya alıyoruz. Bu ne demek ki?
Evet.
%10 olsa 1 euro 10 kuruş olur. Ama 2 euro...
Dolayısıyla...
Yani onun için bu piyasada markete gittiği zaman insan gördü mü Ondan sonra siyasi otorite topluma göre hareket ediyor. Aa, otoriter bir rejim kursan onun da başka sıkıntıları var. Onda da zorlanıyorlar.
Evet, evet. Yani Çin'le Amerika şöyle bir şey diyebilir miyiz hocam? Amerika istedi diye tamam Ukrayna'da böyle bir pozisyon aldılar ama Çin'de Amerika istedi diye Çin'e karşı bir seferberliğe henüz şey yapabilecek gibi değiller. Yani bir seferberliği kaldırabilecek gibi.
Giremezler. İtalya batar. İtalya'nın bütün üretimi Çin'de. Hı hı. Öyle bağımlı uluslararası kapitalizm birbirine bağımlı hale gelmiş uluslararası ekonomiler onu kendileri getirdiler kontrol edelim diye şimdi onu kendilerinin kontrolünden çıktı. Onun için evet. Çin'e karşı böyle bir açık tavır almaları çok zordu. Almanya bile geri adım atacak.
Evet. Peki hocam, hakikaten enteresan denklem içinde denklem bir resim var önümüzde. Biz de çözmeye çalışıyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleri için. Hem Orta Doğu bağlamında Çin etkisi hakikaten dikkat çekici hale geliyor. Çok teşekkürler. Sağ olun.
Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum hocam. Sağ olun. Sağ olun.
Evet, Profesör Emin Gürses'le konuştuk. Aslında Orta Doğu'daki Çin etkisi ile başladık ama bu da Çin sadece Orta Doğu'da sınırlı kalmıyor. Orta Doğu'da her şeyi etkiliyor. Libya'dan Türkiye'nin Suriye politikalarına uzanan geniş bir cephe, Mısır hepsini etkiliyor. Avrupa'da aynı şekilde arka arkaya son 10 günde Çin'e Avrupalı liderliklerin çıkarmalarını gördük. Bundan sonraki süreç nasıl şekillenecek onu da göreceğiz. Profesör Emin Gürses'in değerlendirmelerini aldık bu bağlamda. Haftaya pazartesi görüşmek üzere. Eksen'den hoşça kalın.
Ceyda Karan'la Eksen sona erdi.